şeyden sonra.
Olur.
Ya onu deklare edeyim de şey olsun. İsteyen kalsın.
Okuyamada da özelliklerini şey yapabilir. İlk kısımda zaten o aynı soruyu şey yapıyor ya. Sözce varlık örneği altın değişimsinde kalıcı son sözce belirlemeyiz. Özellikle bunun gibi olarak ya da bir değişimsinde olarak herhangi bir fikir varoluş olarak alınabilir.
Evet.
İşte o ayrım oydu esasında kafasındaki enerjinin sakınımı.
Tamam.
Yani enerji hiç bitmiyor. Hep var. Ona da o zaman varlık diyemez miyiz? Anlamında
evet,
diyorsun.
Enerji var. Evet, devlet de var. Yani dönüşse de, olarak var.
Dönüşse de yani ya da özdek genel olarak form değiştiriyorsun ama tabii. Şansını kaybetmiyor. O zaman işte o varlık şey değil miydi? Ahmet Bey'in kafasındaki soru o yani.
Ama özdek ben olsunum. Evet, yani.
Varlık değil midir o zaman? Genel olarak varlığı böyle alamaz mıyız? O zaman adı o soyut kavramsal varlık diye o sözcükle karşılamayacak da enerji evet. Diyecek genel olarak.
Evet. Yani doğru. Herkes takip edebilir miydi onu? Tamam mı? Başlıyoruz galiba. Şimdi... tamam, bu konuyu... yapacağız. Evet, şimdi şey saltık konusunda kaldık değil mi? Onun daha gelecek var ya orada. 10 dakika dedik. Aslında yani normalde vermedik ama şeyden sonra saat 9'dan sonra şey söz normaldi. Yani bu hemen hemen her seferinde yaptığımız şey. Şey kalabilir aşağıda şey. Hayat.
Hayal
kahvesi. Hayal kahvesi. Zamanı olan. Hem ayrıntılar konuşabiliriz hem öneriler, değerlendirmeler vesaire. O tür şeyleri de ele alabiliriz. Şimdi saltık. Göreli olmayanla birlikte düşünürsek o zaman onu şey yapabiliriz, anlayabiliriz. Yani absolut ve relatif. Şeyi inceleyen varsa görecek. Yani Newton ve Newton saltık yüzeyin varlığını ileri sürüyor. Leibniz öyle bir şey olmayacağını söylüyor. Yani bu epeyce eski bir tartışma ve çok eskilere de giden bir şey aslında. Yani bunlar kavram olduğuna göre insanlar düşünmeye başladığı zaman bu sorunla karşılaşacaklar. Sofistler göreciydi ve şeyler, görece olmayanlar buna göre düşünürsek o zaman şey olacak. Platon, Aristoteles, Sokrates vesaire. Yani şimdi Sokrates için iyi idealsi ya da iyinin logosu saltık ve ne demek? Değişmez demek yeterli değil. Yani çünkü değişmezliği şeyde de kullanıyoruz. Yani gölgül yaşamımızda da, gölgül varoluş içinde de kullanıyoruz. Yani bir yasayı değişmez diye gördüğümüz zaman gerçekten belli bir dönem için o yasanın değişmezliğini kabul edebiliriz değil mi? Yani yasa var öyle keyfi olarak değişmez. Ama doğa yasası hiçbir zaman değişmez deniyor. Yani pozitif yasalar, hukuk, düzey yasaları bunlar değişebilir ve göreli şeyler. Ama doğa yasaları değişmez ve evrensel ve o anlamda saltık. Yani şimdi saltın örneklerine bakalım önce. Kavram arasında kolay ama o örneklerle kavram arasında bağlantı kurmak için örnekleri bir hatırlayalım. Göreli olmayan ve saltık, realitede verebileceğimiz saltık örnekler var mı? Saltık kavramının kullanıldığı dönemler. Saltık mutlak soğuk, mutlak sıfır dedik vesaire. O tür şeyler var. Saltık uzay, saltık zaman. Şimdi Saltık zaman için bir örnek verelim ve Einstein'ın orada neyi kabul etmediğini ya da ne düşündüğünü anlayalım. Yani bu hepimizin yapabileceği bir şey. Şimdi uzay Tanrı'ya yüklenebilir. Evet, saltık Tanrı'ya yüklenebilir. Yani saltık aslında soyut demek. Soyut. Ama saltık sıfır dediğiniz zaman bu soyut bir şey de fiziksel bir şey. Yani o evrensel ve tikel arasındaki karşıtlık burada da ortaya çıkıyor. Çünkü kavram evrenselken onun şeyi, belirli durumu tikel ve bir soyutken öteki somut diyeceğiz ona. Şimdi bunlar karışık kavramlar gibi görünüyorlar. O yüzden onları netleştirmemiz iyi olacak. Çünkü yani birbirimizi anlamamız da buna bağlı. Ve saltık sözcüğünü çok fazla kullanmayacağız şeyde, yani tüm bu süreçte. Yani görevli ve karşılık için de kullanabiliriz belki. Çünkü yani şimdi şöyle bir şey, şöyle bir toparlama yapacağız. Realitedeki bir süreç, değişim süreci ve bir oluş süreci ve bu süreç için saltık sözcüğünü ya da kavramını hiçbir şekilde kullanamayız. Yani real olan hiçbir şey saltık değildir. Eğer saltı değişmemeyle bir olarak görüyorsak, realitenin kendisi böyle bir saltıklığı reddedecek. Yani real olan her şey sonludur, değişecektir, ortadan kalkacaktır, başka bir şey dönecektir vesaire. Bu realitede yeri olmayan bir şey, kavram. Şimdi
karşıtı ne oluyor? Yani,
göreli. Göreli. Saltın mutlak saltık olan ve göreli var. Bunlar karşıt kavramlar ve bunları ayırmamak gerekiyor. Yani başlangıçta Mozart'ın yargılanması konusunu konuşurken bir çocuğun Mozart yargılamasının göreli olduğunu söyledik. Ama güzellik iddiasına göre, örneğin bir senfoni idealine göre ölçersek o ideal o değerlendirme saltık olacak. Maksat olarak öyle olması gerekir. Yani şimdi öyle bir kalıp elimizde var ve o kalıbı uyguluyoruz demiyoruz. Çünkü saltık senfoni diye bir şeyimiz yok, idealimiz yok. Yani bir senfoni şöyle olursa idealdir, saltıktır diyemiyoruz. Ama buna rağmen yaklaşık olarak kabul edebiliriz bunu. Örneğin 9. senfoni saltık senfoni olarak gören insanlar var. Yani senfoninin ideali. O şeye bağlı, dediğim gibi senfoni ideasına, senfoni formuna ya da senfoni idealine bağlı. Eğer o bilgiye ya da o nesnel belirlenimi birisi kavramışsa, o kişinin yani onun saltık olarak yargıda bulunma hakkı olabilir. Bu şimdi biraz kurgusal görünüyor. Yani süre konusunda. Şimdi burada bütün yani kavramlar arasında tam bir demokrasi var bir anlamda. Çünkü hepsi kavram ve birisi için uygulanan şey genel bir şey, ötekiler için de uygulanabilir olmalı. Yani güzellik için uyguladığımız şeyi ahlak alanında da uygulayabiliriz, doğa alanında vesaire. Bu saltıklık, tükellik konuları. Yani eğer saltık senfoni değil de saltık devlet iddiası varsa kafamızda, insanlık onu kavramışsa, burası insanın bakış açısına göre olacak. O zaman bütün devletleri o ölçüne göre, o standarda göre ölçüp şey yapabiliriz. Yani yargılayabiliriz. Şimdi bu olanaklı ya da bu anlaşılabilir bir şey. Yani gazetelerin bakış açısından böyle bir şey çıkacak. Saltık göreli demek, bu görelin kavramının kendisinde ilişkili olma olgusu yatıyor değil mi? Relatif demek. Yani İngilizce'de belki daha kolay görülüyor. Sözcük anlatıyor doğrudan beri. Relatif, akraba gibi ya da ilişkili demek. Yani akrabalık, ilişkilik demek. Ama bu şey kan ilişkisi. Yani yurttaş ilişkisinden farklı bir şey. Şimdi ilişki sözcüğü burada kilit. Eğer relatifin ne olduğunu ya da görelinin ne olduğunu daha iyi anlamak istiyorsak, o zaman belki birazcık etimolojiden yardım alabiliriz ve o ilişkili olduğunu görürüz. Saltıkta bir ilişkilik var mı? Yani göreli olan başka bir şey tarafından belirleniyor oluyor. O ilişki göreli olanın doğasında özsel. Yani göreli olan ilişkisiz olamaz. O yüzden saltık olanı anlamak için yapmamız gereken şey onun göreliyle
ilişkisiz mi? Göreli ilişkili.
Saltık olanın ilişkisi olması gerekir. Çünkü Spinoza'yı kullanacağız burada. Spinoza tüm ilişkiyi reddediyor. Yani saltık olan, töz Spinoza için saltık olan biliyorsunuz. Herhangi bir ilişki onu sonlulaştıracak. İlişki sonlulaştırır değil mi?
İlişkinin sonu var.
Yani ilişkinin olumsuzlama içerdiğini mantıksal olarak görebiliriz. Yani bir şey ilişkiliyse o şey sonlu. O zaman sonsuz olması genel olarak düşünürsek ilişkisiz olması demek. Çünkü ilişki bir şeyi sınırlar ya da sınırlayan ikinci bir terimin varlığını belirtir. Bunu anlayabiliriz ve o yüzden eğer göreli ve yani saltık kavramını, görelilik kavramıyla karşılık içinde düşünürsek o zaman orada saltık olanla ilişkinin olmaması gerekir. Şimdi burada karışacak bunlar, belki de şu an çok net görünmeyecek ama doğal bu. Yani burada hem diyalektik sorunlar var hem de bu sorun öyle bir saatte falan alınabilecek ve çözebilecek bir şey değil. Ve şunu söyleyeceğim, yani bütün bu konuşma analitik bir düzlemde gidiyor şu anda. Çünkü saltığı tek başına alıyoruz, göreli olanı tek başına alıyoruz ve ikisinin birliğini düşünmeden bu şeyi kavrama çözmeye çalışıyoruz. Bu olanaksız ama olanaklı olana doğru bizi götürmede yardımcı olabilir. Yani saltık olan ilişkisizdir dediğimiz zaman bu anlaşılır gibi görünüyor. Ama bu yanlış. Yani Spinoza'nın tözü ilişkisiz ve hiçbir olumsuzlama içermiyor. Hiçbir belirleme içermiyor. Çünkü olumsuzlama onun sonsuzluğunu ortadan kaldıracak olan bir şey. Bu mantık. Yani bunu izleyebiliriz ve burada şey yok. Hiçbir güçlükle karşılaşacağımızı sanmıyorum. Çünkü bu analitik düşüncenin düzlemi. Saltı böyle düşünürsek tamam. Ama saltı diyalektik bağıntı içinde düşünürsek o zaman saltın kendisinin göreliyle bir olduğunu söyleyeceğiz ve dolayısıyla saltık aynı zamanda göreli olacak. Çünkü saltın kendisine ilişkiye soktuğumuz zaman saltık olmaya son verecek. Saltın gerçeği bu. Ama bu diyalektik ve bu düşünce tarzına doğal bilincimiz hazır değil. O yüzden şeyde kalalım, analitik bakış açısında kalalım ve o şekilde onları anlamaya çalışalım. Yani görelilik demek, ilişki demek. İlişki demek sınırlanma, sonlanma, belirlenme demek. Ve böyle belirlenen bir şeyin saltık olduğunu söyleyemeyiz. O zaman saltık, o belirlenimsizlik alanını taşıyacağız ve ilişkisizlik alanında bir soyutlamaya çevireceğiz. O zaman söyleyeceğimiz şey şu, saltık olan soyut olandır. Bu kadar. Çünkü bütün realite bu anlamda somut ya da soyut olmayanın kendisi ve çünkü ilişki içinde, realitede ilişki içinde olmayan hiçbir şey yok. Her şey ilişkili, her şey göreli ve tam bir değişim içinde.
Ama tam tersi söyleyebilir miyiz? Yani hiç soyutlar saltık.
Yani soyuttan ilişkisizliği anlıyorsak, soyut denemiz yeterli orada. Yani soyutun, her soyuta onun aynı zamanda da saltık olduğunu söylememizin hiçbir gereği kalmayacak. Ama gerekli olursa söyleyebiliriz. Yani ilişkisiz sözcüğün yerine saltık sözcüğünü geçirirsek dili birazcık karıştırmış oluruz ya da zorlaştırmış oluruz. Ve saltık konusu bu kadar. İlişkisiz demek ama ilişkisizlik olanaksız. İlişkisizlik dolaysızlık anlamına geliyor. Yani Spinoza'ya dikkat ederseniz orada kendinin nedeniyle başlıyor. Yani çünkü başka bir şeyin başka bir şeyin sonucu olsaydı ya da nedeni başka bir şey olsaydı ilişkili olacaktı, göreli olacaktı, sonlu olacaktı, saltık olmayacaktı ve töz olmayacaktı ya da tanrı olmayacaktı. Çünkü Spinoza tözü aynı zamanda tanrı olarak görüyor. O yüzden Spinoza çözemeyeceği bir güçlük ve birlikte çalışıyor ve o kitabının zorluğu da oradan kaynaklanıyor. Yani tözü belirlenimsiz olarak aldığı zaman belirlenimleri nereden çekecek? Çünkü görüyor ki her türlü belirlenim var tözün yanında. O zaman onları töze katması gerekecek. Tözle belirlenimin, yani sonsuz ve sonlu ilişkisini falan çözmesi gerekecek. Bunlar zorlaştırıyor şeyi. Açılımını zorlaştırıyor. Şimdi bilgi konusu, yani bunlar belki de bütün çözümleri şu an şey yapmıyoruz, ele almıyoruz ve açık ve eksik bıraktığımız şeyler var. Onları zaman içinde tamamlayacağız ama yani yöntem konusunda daha yani o konudaki şeyimize bakış açımızı sağlamlaştırmak amacımız. Şimdi realite ile olan ilişkisi böyleydi. Yani duysal algı göreli olacak. Düşünce kavram daha doğrusu o soyutlamaya izin vereceği için kavramı saltık diyebileceğiz. Ve saltık yani gerektiği zaman kullanacağımız bir şey. Öyle her zaman her durumda kullanacağımız bir şey değil. Felsefenin özgürlüğü, din ve ideolojinin özgür olması bunlar açık şeyler. Yani yine bu çalışmada özel bir şey de bu düze felsefe çalışmasında bunlar özellikle ideoloji şey olacak, karşımıza sık sık çıkacak ve yani ideolojiler neydi falan bunları düşünerek felsefeyle ilişkilerini o şekilde bulmamız gerek. Felsefe özgür, usun bir etkinliği ya da yani koşulsuz saltık düşünce etkinliği diyebiliriz. Yani felsefe herhangi bir belirleyici odakla, güçle, ön yargıyla ilişki içinde yapabileceğimiz bir şey değil. Onunla da ilişkisi ya da saltık olmalı. Yani ama saltık olan, ilişkisiz olan aynı zamanda o belirlenimi kapsıyorsa o zaman şunu söyleyebiliriz. Saltık olanın belirlenimi kendi tarafından verilmeli. Yani felsefe belirlenimlerini ya da us belirlenimleri kendi içinden karşılamalı ve o şekilde o bağımsızlığını ya da saltıklığını koruyabilmeli. Ve ideolojiyle dinle felsefenin ilişkisi tamamen negatif. Yani ideolojik olarak dolu ve belirli ilkelerle felsefeye girip felsefeyi o ilkelere göre yargılamak felsefe için geçerli bir şey olmayacak. Yani felsefede biz bilgiyi türetiyoruz ve o türetmenin özgür olması gerekir.
Yani buradan da o skolastik felsefeye bakacak olursak ne oluyor yani? Orada izlediğimizi yapmaya çalışıyorlar değil mi? Dini felsefeye oturtmaya çalışıyorlar.
Yani.
Boşa bir uğraş yani. 12-13 yüzyıl.
Skolastik felsefe o zaman bir paradoks. Ya da çelişkili bir anlatım. Öyle bir şey olanaklı olamaz. Çünkü felsefenin özgür olması gerekir diyorsak ve felsefenin üstüne dini bekçi olarak getiriyorsak o zaman orada felsefe biter.
O da bir çelişki.
Ve eğer felsefe varsa, gerçekten felsefe diyecekse bana o zaman özgür olması gerekir. Şimdi ayrıca bir bilimsellik ya da bilgi konusu var ve bu felsefede tanıklamayla elde ettiğimiz şey. Bunları
ideoloji
dedim.
Diyor ki ideoloji bilimselliği yalnızca ileri sürer.
Tanıtlama.
Felsefede tanıtlamaksa
evet.
Onun için ideolojiden mi ayrı?
Yani şimdi tanıtlama bunu biliyoruz. Yani tanıtlama bilginin koşulu ve tanıtlanmış olmayan hiçbir şey bilgi değil. Eğer tanıtlama yaptıysak o zaman bilgi elde ettik ve o bilginin daha ötesi yok. Yani bilginin sürekliliğini varsaydığımız zaman tanıtlamanın getireceği bilginin değişmesi söz konusu değil. Yani bilgi tıpkı nesnesi gibi değişimin ötesinde ve dışında olan bir şey. Şimdi bu yine normal tasarımımıza uymayan bir şey. Yani gündelik yaşamda biz her şeye bilgi diyebiliyoruz. Değil mi? Yani bir gazete haberine bilgi diyebiliyoruz. Bir askerde okuduğumuz makale ya da birisinden, bir bilim adamından gördüğümüz şey falan. Burada felsefede bütün bunlar şey bir tarafa koyuluyor. Yani onların kendi önemleri, kendi işlevleri var. Yani geçerli oldukları alanlar var. Yani gündelik yaşamda söyleyemeyiz kendimize. Ama bilginin kavramı nedir dendiği zaman durum değişiyor. Yani felsefede biz o bilgiyle ilgileniyoruz. İki tür bilgi yok. 10 tür bilgi yok aslına bakarsak. O zaman yine ötekiler bilginin dışına, görüş alanına düşüyorlar ve yani o dediğimiz gazete haberleri, bunlar, ampirik olaylar, bunlara şey diyoruz. O konudaki bilgi savunda olan şeylere görüş diyoruz. Ve görüş felsefede olmaması gereken bir şey. Yani felsefede bize bilgiye götürmesi gerekiyor. Çünkü onu biz istiyoruz. Yani herkes bu felsefenin dayattığı bir şey değil, bu insanın istediği bir şey. İnsan bilgiyi istiyor ve onun ne olmadığını kendisi görüyor. Tanıtlamanın bilgiyi ile ilişkisi. Yani bunun ve bunlar yine biz daha önce yani eskiden beri devam eden arkadaşlar için söylüyorum, bildiğiniz şeyler ama yani bunları hatırlamak çok sıkıcı olmuyor. Tanık bana bir görüşü bilgiye çevirebilir. Eğer tanıklama olanaklıysa, tanıklama yapılıyorsa o, yani Pisagoras'tan önce şeyler bir üçgenin, birkaç üçgenin kenarları arasındaki bağıntı bilmiyordu ve Pisagoras orada ne yaptı? Yeni olarak ne yaptı? Tatladı. Yani üçgenlerin o kenarlarını ölçerek kare bağıntısını Sümerler de biliyorlar ve belki şeyler de biliyorlar, Hintliler de biliyorlar ama Pisagoras'ın yaptığı şey onu Us yoluyla doğruladı ve Us yoluyla doğrulandıktan sonra artık onun çürütülmesi olanaksız. Kortalanan şey bu, anlamı bu. Şimdi yani dönmemiz istediğimiz belli bir alan ya da yön varsa oraya dönelim. Bunlar Sokrates'e, yani şu anda hala son iki haftanın konusu Sokrates. Karar bilgiye geçelim, kimsel alana. Yani daha önce ön Sokrates kardeş, Anaxagoras'a gelinceye kadar doğa felsefesi diyorduk, onların yaptıkları şey ya da doğa bilimi diyorduk ve İonyalılar doğayla ilgileniyorlardı. Anaxagoras'la birlikte şey başladı, bilginin amacında ve nesnesinde bir değişiklik başladı. Yani Anaxagoras arkenin ya da gerçek varlığın ne olsa olduğunu ile söyledi. Bu varlık konusunu tamamladık mı? Yani varlık, bilginin esnesinin var olması gerekir. Varlık şey değildir. Realite ile varlık aynı şey değil. Dış dünya dediğimiz şey. Orada galiba şeyimiz var, takıldığımız noktalar var. Yani onları, bunları sorgulayın, sorgularsanız, yani net olarak eğer sorgulama şeyse, onları alıp tutmanız daha iyi.
O şey yapabiliyoruz da, yani yoklukla varlığı beraber ilişkilendirelim mi düşünürken? Onunla mı ayrı ayrı düşünüyorum?
Yani tabii ki ilişkilendirin ve...
İlişkilendirirsek ama yokluk var mıdır? Yokluk.
Şimdi varlık, temel kavramlarımız bunlar. Realite, oluş, yokluk. Yani şimdi bunlar biraz hızlı geçeceğim çünkü yani Parmenides konusunda oldukça açık olarak inceledik. Yani yokluk yoktur diyor Parmenides. Daha önce online zamanda ya da aynı çağda Heraklitos yokluğun ve varlığın ikisinin de bir olduğunu söylüyor ve onları ayırmıyor. Daha sonra atomcular şey yapıyorlar, benzer şeyi söylüyorlar değil mi? Yani yokluk varlıktan daha çoğu değildir falan ya da varlık yokluktan daha çoğudur diyenler atomcular da. Burada yani varlık dendiği zaman burada galiba mantığı ve uzay ve zamanı, yani mantıksal olanla görgül olanı ayırmamız iyi olacak. Şimdi bu yeni dönem için gerçekten şey, yani
ama atomda
zor bir nokta. Bir saniye, görgül dediğimiz zaman uzaysal ve zamansal anlıyoruz. Bir de mantıksal var. Bu zamansız, soyut. Yani bu da soyut, zamansız ve uzaysız olma anlamında alırsak o zaman mantıksal olana soyut diyebiliriz ya da kavramsal diyebiliriz. Yani soyut sözcüğünü sadece bir resimlemiyoruz anlamını ve kullanımını, ona dikkat edin. Şu an bu ne? Yani bu realite yabancı bir sözcük. Türkçesi olgusallık ya da Türkçesi gerçeklik. Bu da şunu ayıracağız. Yani duyulamayınca var olduğunu düşündürdüğü şey gerçekten var mı? Yani ön Sokratiklerde Parmenides ve hepsi bu fenomenlerin varlık ya da gerçek varlık olmadıklarını söylüyorlardı. Yani buna dikkat edin. Bu insanlar akıllı insanlar ve çılgınlar değiller. Yani çılgın insanlar değiller ve bir şey söyledikleri zaman bilerek söylüyorlar ve ne anlama geldiğini bilerek söylüyorlar. Yani realitenin, daha doğrusu fenomen dünyasının var olmadığını söyledikleri zaman o dünyanın aynı zamanda yokluğu da içerdiğini demek istiyorlardı. Bunu anlayabiliyor musunuz? Yani varlığı içerdiği gibi bu nesneler, varlık içerdikleri gibi, var oldukları gibi aynı zamanda potansiyel olarak yoklar. Yani yok olacaklar. Ama bazı şeyler, nesneler, idealar, kavramlar, bunlar hiçbir zaman yok olmuyorlar. Çünkü uzaysal ve zamansal değiller. Yani bu anlaşılabilecek bir şey. Açık mı değil mi? Evet, örneğin yani. İzleyebiliyor musunuz bunları? Yani şimdi değişim dünyası ve değişmeyen dünya. Değişmeyen dünya bir soyutlama. Yani öyle bir real bir dünya olarak onu düşünemeyiz. O yüzden de yani dünyaların sayısı artmıyor. Yalnızca tek dünya var ve o dünyadaki insanlar olarak soyutlama yapıyoruz. Peki, şimdi bunu gerçekten düşünün. Herhangi bir kavramı alalım. Herhangi bir kavramı. Soyut yapısı içinde bu kavramın real bir ilişkisi nedir? Bunu düşünelim. Yani türev kavramını, adalet kavramını alalım. Türev. Bu kavram böyle düşündüğümüz zaman soyut bir şey. Duysal algı nesnesi değil. Özdeşsel bir şey değil. Değil mi? Yani uzayda ve zamanda olan bir şey değil. Real bir ilişkisi nedir? Şimdi Sokrates'e uygularsak bunu iyi kavramının real bir ilişkisi. Fark etmiyor. Hepsini alabiliriz. Yani iyi kavramı soyut, salfit ve evrensel. Yani bir kavram ve hiçbir şey yok. Bir bakıma içeriği yok. Soyut olmasının anlamı o. Soyut demek, soyutlamayı sonuna kadar götürmüş olan demek. Eğer götürmediyse o zaman daha fazla soyutlayacağımız şey var ve o soyutlamayı sürdüreceğiz. Yani soyut kavramın realitelerin uzay ve zaman dünyası ilişkisi ne?
Bir daha söz tekrarlar mı? Soyut kavramı.
Uzay ve zaman dünyası ile görgül dünya ile ilişkisi nedir? Yazın buraya. Yani bu... Bunu çözmemiz gerekiyor. Çünkü şimdi tersleri kavramlarla ilgileniyoruz ama kavramlar şey, kendilikler ve diğer şeyler değiller. O zaman realiteyle, yani biz de realiteyle yaşadığımıza göre nesnellik bu. Yani yan... biraz daha açman gerekecek çünkü yani değişik şeyler anlıyorum en azından belki herkesin yararlı olur. Kavramı realiteyle ilişkisi. Evet. O kavram düşünen insan dışında mı? Platonik ideal gibi. Yani Platon çok açık olarak yanıtlıyor bu soru, çözüyor bu sorunu. Çünkü idealar diyor, var, nesne olarak vardır. Efendim? Nasıl sağlar? Soyut kavram ve realite arasındaki şey bağlantı. Yani şimdi soyut kavram soyut kavram olduğu için bu burası şey yani zor bir nokta. Şöyle diyebiliriz. Aslında bunlar şu an yani belli düşünce tarzlarına bize alıştırabilecek şeyler. Realite dediğimiz dünya bir belirlenimler dünyası değil mi? Yani realitede belirlenimsiz olan bir şey var mı? Bir şey koltuk, bir şey devlet, bir şey yasa, bir şey fizik, bir şey kitle, bir şey enerji vesaire. Yani realite ya da bir şey iyi, bir şey güzel. Realite dediğimiz dış dünya, bu dünya baştan sona, tepeden tırnağa belirli değil mi? Belirli. Bu belirlenimler ne olursa olsun düşüncelerle anlatılan şeyler mi? Tamam. Kant, hatırlarsak Kant düşüncelerle anlatılamayan belirlenimler de vardır, olabilir diyor ve onları bilemeyiz diyor. O Kant'ın ileri sürdüğü şey ve şeylere bakarsak, yani klasik felsefecilere bakarsak, ya sorular şey, bunları dogmatik olarak almıyor, sadece nasıl baktıklarını görüyoruz. Var olan her şey ya da bütün realite kavramsal olarak anlatılabilir diyorlar. Yani kavram ve realite ilişkisi ne şey yapıyoruz, şu an almaya çalışıyoruz. Kavram, bu benim kavramım, yani benim düşüncemde olan bir şey ve düşündüğüm bir şey. Kavram olmasa ben düşünemem. Yani bir insanın kafasında düşünme yetisinden hani bir kavramını çekin ya da yasa kavramını çekin, o insandan geriye ne kalır? Hiçbir şey kalmaz. Yani ve kavramlar bizim kavramlarımız olmanın yanı sıra, eğer seni doğru anladıysam onu demek istiyorsun. Yani nesnel olarak da platonik idealar gibi düşünebilecek olan şeyler. Ama bu yani burası felsefenin şey, zor noktası, dönüm noktası ve pozitivistlerin metafizik olarak gördükleri şey, yani fiziğin ötesine geçme olarak gördükleri şey, kavramların ya da idealların nesnel varoluşu dendiği zaman bununla anlaşılan şey ne? Yani burada bu insanlar şey demiyorlar, bu kavramlar işte orada burada fiziksel olarak bulunuyorlar falan gibi bir şey demek istemiyorlar. Bu açık olan bir şey. Ne demek istiyorlar? Yani daha önce gördük, varlık en büyük soyutlamaydı. Yani varlık şey değil, özdeksel değildi, bir cisim ya da bir nesne değildi varlık. Bunu bağlayabilirsiniz, felsefede şey, o dönüm noktasını yapmış olacağız. Bir kavramın var olduğunu söylemek, onun soyut olduğunu söylemekten başka bir şey değil. Çünkü varlık soyutlamanın kendisi. Yani varlık dediğimiz zaman özdekseli anlamıyoruz, fizikseli anlamıyoruz. Varlık duyumsanmaz dedik. Duyumsal algı konusu olmaz ve varlık düşüncenin nesnesidir. Yani soyuttur. Soyut derken daha ötesi olamayacak derecede soyutlanmış olanı anlıyoruz. Yani bir kavramı soyut olarak düşünürsek onda artık başka bir, kendisinden başka bir şey kalmamış olmalı. Varlık o anlamda bir soyutlama ve gerçek soyutlama. O zaman kavramların varlık olduğunu söylediğimiz zaman en azından kavramların fiziksel, uzaysal, özdeksel, zamansal olduklarını söylemiş olmuyoruz. Bu açık olan bir şey. Yani bu varlık öyle soyutlamanın ötesine geçmemesi gereken bir varlık. Ve Descartes'in düşünce ve varlığın birliğini ileri sürmesi bu anlamda anlaşılabilir. Düşünüyorum öyleyse varım dediği zaman, düşünüyorum öyleyse özdeyim, özdekselim, cisimselim falan demek istemiyor. Yani düşünmek ve olmak, yani düşünmeye olanaklı en soyut yüklemi yüklemiş oluyor. Yani düşünüyorsa bir insan orada her şeyi soyutladığı zaman geriye sadece şey kalıyor, varlık kalıyor ve varlık o anlamda Descartes tarafından saflık soyutlama olarak gösteriliyor. Yani saflık soyutlama ne demek? İlişkisiz soyutlama. Yani bütün ilişkisiz, bütün ilişkilerinden koparılmış bir belirlenim. Böyle bir şey aslında şey, diyalektik değil, analitik. Ama varlığı analitik olarak düşündüğümüz zaman şeyimiz bu, yapmamız gereken şey bu. Yani varlık şey değil, fiziksel değil. O bile aslında doğal bilincimiz için bir aşama. Yani varlığı her zaman çünkü biz somut şeyler, ele gelir şeyler olarak düşünmeye öyle bir yerde eğitiliyoruz ve varlık en büyük soyutlama. Dört şey, idealların, kavramların varlığı şey değil. Şimdi bu konu bitmeyecek, o yüzden Sokrates'e dönelim. Sokrates düşünceyi insan içselliğine çevirdi. Dışsal, yani gerçek olanı, varlığı ya da arkeyi şeyde aramaktan vazgeçti. Dışarıda öyle suydu, havaydı falan o tür şeylerden vazgeçti Sokrates. Ötekilerden ayrı olarak gerçek varlığı iyiye, insan bilincine yerleştirdi. Yani şimdi sofistleri ve Anaksagoras'ı geçiyorum çünkü şey, hem zamanımız kalmadı hem onları epeyce inceledik. Şimdi Sokrates'e...
Cevap verdik
mi? Hangi soruya? Öğüt
kalanı cevap verdik.
Yani...
Yani daha
sonra düşünelim
mi?
Şöyle yazacağım. Hani böyle bir şey, yani bunları toparladık hemen hemen. Tekrar döneriz. Yani bunları unutmuyoruz. Unutsak da kendiliğinden sorunlar kendilerini gösteriyorlar. Şimdi Sokrates'e dönelim. Ahlaksal bakış açısı, moral bakış açısına falan. Ve yani önümüzdeki haftada son şeyi yapacağız Sokrates'le ilgili olarak. Ön Sokrates'le ilgili olarak. Ondan sonra dediğim gibi şey, Zöfer Sokrates'ine başlayacağız. Yani onun da bir temel çalışmasını yapacağız birkaç hafta. Yöntemsel çalışma. Ondan sonra şimdi iyi kavramına ve iyi kavramı kötü kavramı vesaire bunlar zaten o tüze felsefesinde devam edecek. Yani tüze felsefesi bütün tinsel kavramları ele alacağımız bir alan olacak. Aile, mülkiyet, devlet, yasalar, hükümet, türe, haksızlık, suç, ceza vesaire yani bütün tinsel kavramları ele alacağız. Hepsini. Şimdi Sokrates iyi arke olarak seçtiği zaman aslında bir abartma var burada. Yani bir gerçek varlık iyidir dediği zaman bütün doğa alanını şey yapıyor. Dışlıyor ve kendine şey döndürüyor. Ahlaksal alana döndürüyor. Etik alana döndürmüyor. Etikle ilgili. Ama Sokrates'in esas yani felsefesinin odaklaştığı nokta ahlak. Etik değil. Şimdi onu o da yine şey doğal bilincimizde biraz bunlar şey karışık duruyorlar ve onları ayırmamız gerekecek. Ahlaksal ve törel nedir? Yani şimdi törel olana şey diyelim alışkısal. Yani törel etik aynı anlamda kullanacağız. Etik. Bu etos, Aristoteles'ten Yunanlardan gelen bir şey. Alışkısal, ilkesel, dışsal belirlenimler diyelim. Ahlaksal olan ise ilgili, yani duyunç ile, duyunç vicdanlı. Bu aradaki fark için onu yapmaya çalışıyorum. Yani Sokrates öyle bir kendine öyle bir bakış açısı seçti ki Atina'ya karşı suç işledi. Çünkü Sokrates'in seçtiği iyi, yani ilki olarak seçtiği iyi, ona Atina'yı yargılama şeyini verdi, hakkını verdi. Çünkü yani Mozart'ı yargılamak için saltık bakış açısına geçmek gerekiyordu. Sokrates şimdi saltık bakış açısına geldi mi Sokrates? Geldi. Çünkü saltık bakış açısı aslında soyut bakış açısı ve orada soyut iyinin bakış açısından baktığı zaman devlette ve toplumun inançlarında gördüğü ya da törelliğinde gördüğü şeyi yapıları belirlenim, yani oradaki belirlenimlerin iyi olmadığı sonucuna vardı ve onları tanımadı. Yani bir devleti ve onun törelliğini tanımamak ise suç. Tanrılarını tanımadı. Yani bunu tanıtladı şeyler. Dava Sokrates'ten davacı olanlar Sokrates'in nelerde işte Atinalıların tanrılarını niçin tanımadığını ya da nasıl tanımadığını gösterdiler. Sokrates'in daimonu vardı. O daimon yani içinden duyduğu ses ve o sesi dinliyor Sokrates. O ses ne derse onu yapıyordu ve o ses Yunan tanrılarının üstünde duruyordu. Yani Sokrates'e yapılan suçlama şey değil. Tabii ayrıntısına girmiyoruz. Onlar şeyde var. Hem kaynaklarda var hem sitede var. Sokrates'e yapılan suçlamalar doğruysa, ikinci suçlama Sokrates'in Atina terelliğini tanımamasıydı. Yani bunlar bir insana ölümle cezalandırmak için yeterli şeyler değiller. Gönülde öyle ama Atina o cezalandırmayı yaptı ya da o sertliği gösterdi. Çünkü kendini savunma noktasına gelmişti. Yani bir suç eğer cezalandırılıyorsa o gerçekten suç olma önemini taşıyor demektir. Yani bugün düşünün Türkiye'de işte devleti bir takım şeyleri söylersiniz, kimse sizi geri 142'den yardım almaz. O suç olmaktan bile çıktı ama 20 sene önce öyle değildi. Yani devlet rehip olduğu zaman kendini savunmak için daha saldırgan olabiliyor, daha çok şiddete başvurabiliyor, daha cezalandırıcı olabiliyor. Ve Sokrates'in durumunda da öyle bir şey var. Sokrates'in Atina mitolojisini ve Atina törelliğini şey yapması, yargılaması ve ya da çürütmesi Atina için şeydi, ölümcül bir durumda. Şeyi söylemiştim. Aristofanes'in şeyi, oyunları, yani Aristofanes o dönemde neler yapıyordu? Şimdi şurada bir örnek var. Onu belki de biraz çabuk da olsa şey yapalım, görelim. Bulutlar yani bunu okursanız orada Aristofanes'in Sokrates'te neye itiraz ettiğini göreceksiniz. Çünkü Sokrates orada aslında Aristofanes Sokrates'i bir sofist gibi alıyor. Bir sofist her şeyi aklayabilir, haklı çıkarabilirdi ve o yüzden sofizm de toplumun törel dokusunun çürütülmesini sağlıyor ya da o törel yapıya bir gözdağı ve o gözdağı tehlikeli olursa onu ortadan kaldırmak gerekir. Yani o en azından o törellik açısından hak. Ama bir orada göreli bir hak var. Yani Atina'nın Sokrates'i yargılamasında haklılık payı, Atina'nın haklılığı göreli, Atina'ya göre. Atina kendini savunuyor. Kendi varoluşunu savunmak zorunda. Ve kendi varoluşunu yaklaşık olarak 20-30 yıl içinde kaybetti ya da 50 yıl içinde kaybetti. Yani o şeyden sonra doruk noktasına geldi ve o doruk noktasının arkasından çözülme ve yıkılış. Yani Atina Sokrates'in yaşadığı dönemde şey, aynı zamanda da bozulmaya başlamıştı. Bu yükselme ve bozulma bunlar bir arada oluyorlar. Osmanlılar'da da aynı şey var. Şöyle Kanuni Sultan Süleyman'la doruk noktasına ulaştı ve aynı zamanda da yozlaşma başladı. Ondan sonra öyle gitti. Şimdi görüyorsunuz yani bu aslında doğru değil. Çünkü Sokrates sofist değildi. Sofistler Sokrates niye sofist değildi? Çünkü Sokrates'in iyisi keyfi iyi değildi. Yani bireysel ve öznelliği iyi değildi. Kendine göre olan bir şey değildi. Bu nesnel iyiydi ve Sokrates ona göre. Ne olduğunu bilmiyordu. Yani iyi nedir sorusunun yanıtını alamıyordu. Çünkü orada şöyle bir şey var. İyi şudur ya da budur dendiği zaman görevlilik alanına giriyoruz. Sorumluluk alanına giriyoruz. Yani iyi kavramını kavram olarak düşünürsek, belirlenimsiz olarak düşünürsek, soyut olarak düşünürsek saltık. Sokrates'in logosu oydu. Yani iyi. Ama iyi kavramını bir şeyle ilişkilendirirsek, bir davranışla, bir törellikle, bir kararla ne olursa olsun ama herhangi bir şekilde onu belirlersek o zaman o kavram saltık olmaya son veriyor ve göreli oluyor. Göreli olduğu zaman o yani göreli iyi değil Sokrates'in aradığı şey. Şimdi o zaman şunu söyleyebilir. Sokrates'in aradığı sorunun yanıtı hiçbir zaman yoktu. Çünkü Sokrates evet, genel olarak iyinin ne olduğunu arıyordu. İyinin logosunu arıyordu. Logos. Tanımı. Yani logosu o da tanım diye çeviriyoruz. Ya da İngilizce'ye başka birilere. Yani Sokrates'in aradığı şey logosun tanımıydı. Logosun kendinde ne olduğu ve logosun belirli olarak ne olduğu değil. Yani neyin iyi olduğu
içerikli
bir iyi değil. Şu iyi ya da bu iyi değil. Ama genel olarak iyi arıyordu. Yani varlık kavramında biraz önce aynı sorunla karşılaştık. Varlık nedir dediğimiz zaman şu varlıktır ya da bu varlıktır diyemiyoruz. Yokluk nedir dediğimiz zaman şu ya da bu yokluktur diyemiyoruz. Yani bir şeyi belirlediğimiz zaman onun saflıklarını ve soyutlarını sona erdirmiş oluyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size, Sokrates'in herhangi bir şekilde yanıt bulma şansı yoktu.
Çünkü zaten Sokrates'in her diyaloğunda da bir diyaloğunda var. Sürekli olarak bunu düşünmemiz, araştırmamız istiyor.
Şimdi o zaman sürekli bilgisiz kalmamızı istiyor diyeceğiz. Ondan sonuç olarak onu çıkaracağız. O çıkmıyor. Yani bilgi olanaklı. Ve örneğin Sokrates hikayesi Erdem'in bilgi olduğunu söylüyor. Erdem doğal bir şey değil. Öğrenilebilen bir şey. Aynı zamanda sofistlere karşı onları Erdem'i öğretmekle eleştiriyordu. Orada bir iddiasızlık var. Yani bilgi, şimdi kavramın bilgisi, burada bizi ilgilendiren şey o. Yani bu görgü bilgiden ayrı. Çünkü görgü bilgiler uzarsal ve zamansal olanın bilgisi, koşullu olanın ve onlar bilgi değildi. Genel olarak dindelik kültürde bilgi dediğimiz şeyler felsefe. Yani görgül bilgi. Felsefeden o zaman başına şey diyoruz. İşte İstanbul, Fatih İstanbul 1453'te aldı. Bu bilgi, bu görüş falan değil. Bu tabii ki bir geçmiş tarihsel olgu. Ama bu görgül bir olgu. Yani evrensel bir olgu, evrensel bir kavram değil. Ve şimdi Sokrates'in iyi kendi içinde araması onu moral felsefenin kurucusu yapıyor. Platon diyalektiğin kurucusuyken Sokrates ise ahlaksal felsefenin kurucusu oldu, moral felsefenin ve hatırlarsanız Friedrich Nietzsche ona moral manyak diyordu. Haklı mıydı? Manyak sözü şeyle ilgili, karşılığıyla ilgili olarak düşünürsek. Manik. Evet, yani biraz aşırılık var orada falan. Onu kastediyor. Yoksa deli falan demiyor. Obsesifin karşıtı. Depresifin. Ne obsesifin? Depresifin. Manik depresif.
Manik
depresif.
Manik depresif.
Manik ve down. Evet. Manik depresif.
Çok önemli. Tamam. Yani.
Anlamıyla ölçülülük belki. Yani. Ölçü dışı.
Evet. Yani Sokrates morale aşırı bir bulgu getirdi. Çok çok aşırı bir bulgu getirdi. Ve iyi aradı. Yani çünkü onun şeyi oydu. İlkesi oydu. Gerçek varlık iyi olunca doğa bilgisinin de bir önemi kalmıyor. O yüzden doğa bilgisiyle ilgisi olmadığını söylüyor. Ve o bakış açısından haklı. Ama genel olarak, genel bakış açısından, usul bakış açısından haklı değil. Yani Sokrates şey değil, sistematik bir düşünür değil. Kitap falan yazmamış, herhangi bir yazısı yok. Sokrates sadece bir kişilik ve erdemli bir kişilik. Başarmış mı onu? Yani bu da göreli bir şey. Çünkü Atinalılara göre Sokrates şeydi, onlar için bir gözdağıydı ve erdemsizdi ve cezalandırılması gerekiyordu. Ama Atinalılar onu öldürmeyi düşünmüyorlardı. O önemli, ona dikkat edin. Yani Sokrates'in ölümle cezalandırılmasının nedeni kendi tutumu. Yani şeydi, Atinalılar onu suçlu buldular sadece. Tanrılarına ve törelerine saygısızlık yaptığı için suçlu buldular ama ölüm cezasını vermediler. Ama Sokrates orada onların kendisinden beklediği şeyleri yapmayınca, işte karısını getirecek, orada ağlayacak, yalvaracak, alternatif ceza verecek, para cezası verecek, hatta kaçacak, onun da göz yummaya hazırlıklar Atinalılar. Onun koşullarını da hazırladı. Sokrates hiçbirini yapmadı. Yani bir bakıma şey, yargının yüceliğini tanımadı ve o ölüm cezası o yüzden uygulandı. Yani Atina şey değil, barbar bir kültür değil. Tersine o dönemin şeyi. Daha sonraki dönemlerin de aslında en ince, en üstün, en yüksek, en uygar kültürü. Romalılar için şey, öğretmen, bütün Roma İmparatorluğu için.
Ama yüzyıllarca... Ama Sokrates'in kendisiyle çelişki düşmeyecek
mi? Yani Sokrates'in kaçmaması onun o anda verdiği en doğru karar kaçsaydı önemsiz bir insan olacaktı. O açıdan önemsiz olacaktı. Yani başka açılardan mutlaka. Çünkü Aristoteles daha sonra aynı şeyi ve karşılaşınca kaçtı ve Sokrates'ten önce Anaksagoras aynı suçlamayla karşılaştı ve onlara yardım ettiler, kaçırdılar. Ama Sokrates ise kaçmadı ve Atina'nın şeyini, oradaki düşüklüğünü moral olarak çözülmüş olduğunu göstermek için orada kendini öldürmeyi tercih etti. Yani bu her zaman bağışlanmayı isteyebilirdi, her zaman alternatif ceza önerebilirdi. En sonunda da kaçabilirdi. Hatta yani biliyorsunuz o diyaloglardan birinde öyle her şey hazırlamış arkadaşları kaçırmak için geliyorlar, o kalıyor. Yani bu... Sokrates'in kendisi her şeyden önce Atinalı.
Ama herhalde yargılandığına göre Atinalılardan farklı.
Atinalılardan farklı ve Atina'da o jüri de galiba 280'e 240 falan gibi bir sonuç var. Yani jürinin de neredeyse %50'si Sokrates'ten yana. Yani bütün Atina tek parça değil. Atina'da yani, ama genel olarak Atina şimdi Sokrates'in iyi kendi bilincinde aramasında özgürlük yatıyor ve bu özgürlük ahlakın temeli. Ahlaklı olabilmek için Sokrates'i izlersek yani ahlaklı olmak ne demek diye sorarsak Sokrates'in vereceği yanıt şu olacak: iyi ve kötüyü kendi bilincinde bul. Bu kadar büyük Sokrates. Yani çünkü bu ülke, bugünkü kültürle yabancı bir ülke. Burada bu kültürde insanlar doğrularını ve eğrilerini, iyilerini ve kötülerini kendileri seçmiyorlar. Kendileri bulmuyorlar. Ya boş inançlardan alıyorlar, ya dinsel baskı, baştan işte konuştuk yani din, inancın baskıyla olması kadar saçma bir şey olamaz ama korku nedeniyle insanlar belli şeyleri kabul ediyorlar ya da reddediyorlar. Yani genel olarak bir toplumun özgür olması, doğruyu ve eğriyi kendi düğüncüyle saptaması demek. Şimdi bunu uygulayalım. Çin'e uygulayalım. Çin. Tarihsel Çin. Yani imparator var ve herkes imparatorun işkence altında. Çin'in şeyi bu, kavramsal yapısı bu. Real Çin'in kavramsal realitesi bu. Çünkü Çin hiçbir zaman şey olmadı. Bir anayasa tarafından yönetilmedi ya da bir meclis tarafından yönetilmedi ya da halkın yaptığı yasalar tarafından yönetilmedi. Çin her zaman tek imparatorun yaptığı ya da yaptırdığı yasalar tarafından yönetildi. Şimdi böyle bir durumda bir işten bütün bir Çin'in nüfusu tarihte şeydi 300, 400, 500 milyon falan yani yavaş yavaş artıyordu. Yani 100 milyonlarca insan gene de Çin tarihinde hiçbir zaman özgür olmadılar. Öyle bir düzeyde ki devlet yasaları aile ilişkilerine kadar girip belirleyebiliyordu. Yani normal olarak moral olan sorunlar Çin'de şeydi. Birisi yalan söylerse bilmem işte bu şey devlet sorusu oluyordu. Yani o işten çok da yaygın. Onu söylemek, belirtmek için söylüyorum. Şimdi bütün bu ayrıntıları bırakalım. Sadece şeyi düşünelim. Bir toplum ya da bir devlet başında bir imparator var, altında şeyler var. Yurttaşlar var. Ama bu yurttaşlar imparatorun istenci altındalar. Burada o insanların duyuşları var mı yok mu? Sorunuz bu. Potansiyel olarak var. Yani Çinliler insan olduklarına göre evet. Peki o zaman orada Çinlilerin ya da Türklerin fark etmez, bu Çinlilerle bir şeyimiz yok. Afrikalılar olabilir, Almanlar olabilir. Moral, şimdi toplumda ahlaksız sözcüğü başka bir anlamda kullanılıyor. Burada eğer biz ahlakı kavramsal olarak duyunçla bağlarsak ve iyi ve kötü kavramlarıyla bağlarsak o zaman Çinlilerin o tarihsel durumdayken duyumsuz ve ahlaksız olduklarını söylemek zorundayız. Yani ahlak yok orada şey anlamda. Bireylerin duyumsuzlarına dayanarak karar vermeleri anlamında ahlak yok. Şimdi bir din adamları sınıfını düşünün ve o din adamları sınıfı İran'da olduğu gibi ya da Katolik Avrupa'da olduğu gibi insanların insanlar için doğru ve eğriyi kararlaştırıyorlar.
Onlar adına.
Onlar adına. Yani diyor ki sen şu domuz etini yemeyeceksin ya da şunu içmeyeceksin, şunu giymeyeceksin vesaire. Yani senin ne yiyeceğini de belirliyor.
Nasıl yiyeceğini belirliyor. Düşünceyi böyle sınırlıyor.
Ama tam da şey bilmiyor yani.
Söyle.
Çinliler için ben daha da şey söylemek istiyorum. Çinliler için de Almanlar için de iyi ve doğruyu kendisinde, iyi ve kötü kendisinde bulup onu bir şey olmasa ahlaklı değil. Ama benim de farkındaydım. İlişki, ilişki sınırlayıcı da
değil.
Evet. Yani işte hemen ilişki desiniz yani insanlarla ilişki desiniz ya da devletle ilişki desiniz, ilişki desiniz o zaman iyi ve kötüyü elbette kullanacaksınız diye düşünüyorum. Yanlış mı?
Tamam, devam edin. Buradan neye varacağız? Yani iki tarafı nasıl bağlayacağız?
Yani o zaman onları ahlaklı ya da ahlaksız diye şey yapamayız, yargılayamayız diye düşünüyorum. Yani Sokrates'in ahlaklılığı ya da ahlaksızlığı belki işte Çinlilere, Türklere falan pek uygulanamayabilir diye düşünüyorum. Çünkü en azından insanla ilişkiye giriyorsunuz. Yani toplumda yaşıyorsunuz. Evet. O zaman sınırlayıcılık geliyor. Yani sizin iyiniz artık sınırlanabiliyor ya da sizin kötünüz artık sınırlanabiliyor.
Tamam. Bu belirli ahlaksal durumların, kararların olması ya da yani ahlaksal belirlenimlerin olması realitede beklenen şey zaten. Yani şimdi şu iyidir ya da bu kötüdür dendiği zaman bir görelilik ortaya çıkıyordu. Yani soyut iyiden belirli iyiye geçiyoruz. Ahlak kendini realiteye çevirdiği zaman, yerleştirdiği zaman ahlak olmaya son veriyor mu? Vermiyor. Yani orada aslında kendi realizasyonunu buluyor. Soyut ahlak, şimdi Sokrates'te bir iyi ilkesi var ve bu soyut olarak düşünüldüğünde belirsiz. Ama Sokrates onu belirlediği zaman bu yanlış olabilir. Başka bir kültüre göre göreli olarak geçersiz olabilir. Ya da ahlak, yani eğri olabilir. Birinin doğru dediğini öteki eğri diyebilir. Görelilik konusu bu. Ama Çin'de olan durum, benim gördüğüm ve anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Orada bireyler kendi istençlerini değil, imparatorun istencini kabul etmek durumundalar ve İmparatorun istencini reddetmek için gülünç gerekiyor. Çünkü diyecek ki imparatorun istenci kötüdür ya da yanlıştır ve ben onu tanımıyorum. Sokrates'in yaptığı gibi. O anlamda moralleri yok. O anlamda ahlakları yok. Gülünçleri yok. Ya sorgulamıyorlar. Şimdi Sokrates'in şeyini düşünün. Sorgulanmayan yaşam yaşamaya değmezler değil mi? Çinliler sorgulamıyorlar. Onlar sorgulanmayan yaşamı yaşıyorlar.
Ama Atina öyle.
Çinliler de öyle. Atinalılar da öyleydi. Atinalılar da törel yaşam sorgulanmadığı sürece gider. Yani Atinalılar için Solon'dan yasalarını aldıkları zaman hepsi mum gibi uydular ona. Çünkü sorgulamayı bilmiyorlar.
Şartlanıyor.
Bir onu daha iyi anlatılabilir bu. Yani belki bir romancı bile daha çok şey anlatı başarılı olabilir. Bunlar şeyler, real yaşamın şeyleri ve nasıl şartlanıyorlar ya da nasıl o uyanıklığa erişmeden kalabilir. Yani yasalar yapılıyor, onlara veriliyor bir şekilde ve bütün Atina halkı yasa ya da Sparta halkı yüzyıllarca yasaları şey yapıyor. Evet. Yani yasaların işlemesi şey, yani insanlar şu fark var. Ben yasayı bugün bu toplumlara özgür yurttaş olduğum için yasayı kendim yapıyorum ve eğer karşı parti yaparsa onu sorgulayıp reddedebiliyorum ve oyunun kuralları içinde o yasanın yerine daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Ben yasanın devlette neyin istencinin olduğunun bilincindeyim. Yani devletin ne olduğunun bilincindeyim. Şey öyle değil, Çinli öyle değil, Atinalı öyle değil. Yani Antigone'den örnekler vardı orada yasa konusunda. Yasanın nereden geldiğini bilmediklerini itiraf ediyorlar. Ve ayrıca yasayı sorgulama, yani bilinç öyle bir şey ki, bilinç, bilinç aslında saflık olan şey, kendini hiçbir ilişkiyle belirlemeyen bir yeti. Ve her insanın kendi başına kullanması gereken bir yeti. Ve bu özgürlük tarihsel olarak gelişen bir şey. Yani Afrikalılarda yok, Çinlilerde yok, Hintlilerde yok. Yani Hintliler kas sistemine doğdukları zaman kalıyor orada. Yani hangi sınıfa doğarsa doğsun o sınıf kas değiştiremem. Yani ancak işte ölümsüzlükle falan onlar kaslardan atlayabiliyorlar. O Hint'i onu sorgulamıyor, kabul ediyor. Bu alışkanlık, yani törenin alışkanlık diye bir karakteri var. Sorgulanmaması ve değişmemesi ona bağlı. Ve tabii ki bu şey bir konu değil, öyle hemen çözülecek bir konu değil. Ama Sokrates neyle bağlı olduğunu anlayabiliriz. Yani Sokrates bir toplumun dokusuna eritmeye başlıyor asit gibi. Aynı zamanda sofistler de aynı şeyi yapıyorlar. Yani sofistlerin nefret uyandırmalarının nedeni o. Çünkü sofistler bütün Atina tanrılarını yargılayabiliyorlar. Onlarda da şey var. Ama Sokrates'le sofistler arasındaki ayrım, sofistler ilkesiz insanlarken Sokrates'in ilkesi ustal ve nesnel. Yani Sokrates'in her şey Sokrates için iyi olabilir diyemeyiz. Sokrates onun tam tersini savunuyor. O gerçek iyi ya da nesnel iyi arıyor. Ama yani Çinliler konusunda dedim ki burada hiçbir zaman hiçbir şey aşağılama gibi bir şeyimiz yok. Bir argüman var. Yani Çinliler imparatorun istenci altında yüzyıllarca kaldıklarına göre bu kültürde bilinç var mıydı sorusu. Bu meşhur bir soru. Çünkü şey değil bu. Yani bir nefret sorusu değil ya da bir aşağılama sorusu değil. Ve bugün aynı Çinliler ne durumdalar falan. Bunlar şeyler. Realiteyle doğrudan doğruya ilgili şeyler. Çünkü eğer Çinlilerin bilinç özgürlükleri yoktuysa, gelişmedi, açılmadıysa o zaman onlar genellikle sorgulamayan bir kültür olarak davranıyor olacaklar ki tarihleri genellikle onu gösteriyor.
Büyünç kavramının özgürlükle çok yakın alakası var. Yani
son olarak özgürlük. 10 dakika geçti. Efendim? Aynen. İslam ve büyünç. Evet. Şimdi gözlem. Büyünç vicdan demek. Yani bu şey... Onu biliyoruz zaten. Aynı zamanda Ankara'da öyle dediğim zaman kimse şey yapmadı. Diyebilemezler. Onu kendileri kullanıyorlar. Tamam. Evet. Şimdi şey. İyi akşamlar. 10 dakika geçtik. Söyledim az önce duymayan olabilir. İsteyen kalsın görüşmek, konuşmak falan. Şey çiz aşağıda. Ondan sonra haftaya aynı şekilde devam edeceğiz.